Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla yine birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, son dakika haberi var. Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklama. Burada iki nokta dikkat çekiyor. Biliyorsunuz Büyükelçiler Konferansı vardı. Bunun kapanışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ve burada iki dikkat çeken nokta var. Birisi Suriye ile görüşmelerin olup olmayacağı. Burada bizim daha önce edindiğimiz bir bilgi vardı. Bunu doğruladı. O da neydi? Sayın Çavuşoğlu dedi ki Belgrad'da Dışişleri Bakanı ile görüşmemiz oldu dedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı kastediyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la bir görüşmesi oldu. Bizim de bilgimiz bu noktadaydı. Bu görüşme nasıl gerçekleşti? Belgrad'daki bir toplantı sırasında koridorda yürüyorlar beraber bir uluslararası toplantıda ve Sayın Çavuşoğlu biraz yavaşlıyor. Yan yana geliyorlar. Orada gayri resmi bir görüşme gerçekleştiriyorlar ki son derece iyi bir görüşmeydi. Bunu biz öğrenmiştik fakat tam doğrulatamamıştık. Sayın Çavuşoğlu bunu açıklamış oldu. İkinci nokta ise Finlandiya ve İsveç'le ilgili karar. 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapılacağını açıkladı. Tabii burada bir kritik bir nokta var. Kritik nokta şu. Türkiye sanki yanlış bir yerden duruyor. Niye yanlış bir yerde duruyor? İsveç ve Finlandiya ile ilgili bir anlamda İsteği teröre destek vermemeleri. Oysa ki NATO içerisinde teröre asıl desteğini veren bir başkası var. Amerika var, NATO'nun asıl patronu var. Şimdi orada NATO'nun asıl patronuyla ilişki sürerken, şimdi İsveç ve Finlandiya'nın çok komik düzeydeki bir takım desteklerini öne çıkarmak son derece yanlış. Oysa ki Türkiye NATO'nun genişlemesine karşı çıkması gerekirdi. Çünkü NATO'nun genişlemesi sadece Rusya'nın değil Türkiye'nin de güvenlik sorunu. Düşünün eğer NATO Ukrayna'yı NATO'ya almış olsaydı, Gürcistan'ı NATO'ya almış olsaydı etrafımızda onca Amerikan üstüne yenilere eklenmiş olacaktı. Bu asıl bizi tehdit edecekti. O nedenle Türkiye'nin iktidarın bu noktada aslında yanlış bir yerde mevzilendiğini düşünüyorum. Umarız NATO'nun genişlemesi konusunda daha kararlı bir duruş sergilenir. Evet, genellikle Ankara kulislerini konuşuyoruz. Bu haftaki konuğumuz CHP NİDE Milletvekili Sayın Ömer Fethi Gürer. Sayın Gürer, meclisin en çalışkan milletvekillerinden birisi. Yani 40 yıldır meclisi izlemeye çalışırım. Gerçekten de en çalışkan milletvekillerinden birisi. Onu ben ne zaman arasam ya bir köyde bulurum, ya bir tarlada bulurum, ya bir hayvancıların ahırında onlarla sohbet ederken bulurum. Yani sürekli sahadadır. O nedenle de Sayın Gürer'in sahadaki izlenimleri son derece önemli. Ben kendisine tek kişilik parti derim. Sayın Gürer, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Yine sahadasınız galiba. Nedir durumunuz? Neredesiniz şu anda?
Bölgedeyiz ama şu anda yayın için evdeyim tabii.
Evet.
Ülke ülkenin içinde bulunduğu tarımla ilgili sorunları gündeme getirerek bunlara çözüm üretilmesinin önemine vurgu yapmaya çalışıyorum. Çünkü tarım stratejik bir alan biliyorsunuz. Hem evet. giydiren hem doyuran bir sektör. Ve her bireyi doğrudan ilgilendiriyor. Yani üreten kadar tüketenin de doğrudan etkilendiği bir alan. Onun için oraya yoğunlaşıyorum. Çünkü gıda olmadan nasıl havası yokken yaşam olmazsa gıdasız da yaşam olmaz. Dünyada 8 milyara yaklaşan nüfusun 1 milyara yakını açlıkla mücadele ediyor. Onun için ülkemizin, bölgemizin böyle sorunlar yaşamaması için gözlemlerimizi, alandaki yaşananları kamuoyuyla paylaşıp önlemler alınması yönünde çağrılarda bulunuyoruz. Yapacaklarımızı anlatıyoruz. Böyle evet. bir çalışma sunuyoruz.
Şimdi şöyle soralım isterseniz. Meclis tatile girdi ama herhalde siz girmediniz. Siz tatili köylerde
gittiniz. Milletvekili arkadaşlarımız da işte grup toplantıları illerde yapmaya Erzurum'du. Biz de Erzurum'a gitmiştik. Edirne'ye o bölgedeki arkadaşlar katıldı. Yalova, sonra Nevşehir, ardından Niğde var, Tokat var. Farklı illerde bu çalışmalar sürdürülüyor. Gidiyor. Sonra tüm milletvekilleri, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bölgede önce grup yapılıyor. Sonra esnaf ziyareti. Ardından ilçelere, kasabalara, köylere oradaki vatandaşların sorunlarıyla birebir görüşme sağlamıyor. Bu yolla yalnızca o ile milletvekili değil, farklı bölge milletvekilleri de alanda durum saptaması yapıp raporlaştırıyorlar. Buna yönelik de neler yapılabileceğini, işte son Edirne'de işte Ayçek'le ilgili, gübreyle ilgili, faizlerle ilgili Sayın Genel Başkan'ın açıkladığı gibi kamuoyuyla paylaşılıyor.
Şöyle soralım. Şu anda çiftçinin en büyük sorunu ne?
Gübre ve mazot en büyük sorun. Çünkü şöyle bir süreç işliyor. Çiftçinin ihtiyacı olduğu dönemde ihtiyacı olan gübrenin fiyatı artırılıyor. Örneğin DAP gübre, sonbahar geliyor, taban gübresidir. Taban gübresi bundan 4 ay önce 13 liraya kadar gerilemişti. Şu anda 18 lira. Bu hızla giderse tam çiftçi yani ihtiyacı olduğu anda bu fiyat 20-25 lirayı bulacak görülüyor. Bu durumda gübre atamıyor. Gübre atamadığı zaman sonbaharda, rububatta özellikle taban gübre verim artırıcı özelliği de var aynı zamanda.
Evet.
Sıkıntılar artıyor, verim düşüyor, rekolte kayıpları oluşuyor. Çiftçi gübresiz üretim yapıyor, tarım ilacı kullanamıyor fiyatlarından dolayı. Bu kez tarlada ürünün çıktığı süreçte neredeyse bazı yerlerde gezdiğim zaman gördüm. Buğdayın içindeki ot buğdaya neredeyse yetişmiş. O kadar da çok çıkmış. O sorun şu İsmet Bey esas. Türkiye'de küçük aile tipi dediğimiz kırsaldaki işletmeler sıkıntısı büyük. Çünkü büyük olanlar yani tarımı büyük ölçekli yapanlar bir yönlü çözüm üretebiliyor. Örneğin kredi kullanma kolaylıkları oluyor. İşte arazinin büyüklüğüne göre yaptığı işin getirisi farklı oluyor. Bizim bu küçük alet bir işletme dediğimiz, oysa Türkiye'nin %60-70'ini içine alan küçük alet bir işletmeler. Yani bir ailenin 30 dönüm, 40 dönüm, 50 dönüm en büyüğü ekim dikim yaptığı yerler. Bunların zorlandığı bir süreç var. Mesela mazotta geçen yıl 8 lira 80 kuruştu bu dönem. Şimdi Sayın Bakan diyor ki bakın mazot diyor 23 liraya mı ne düştü diyor. Yani mazot 28'e düşüp 23'e gelince düştü diyor. Oysa 4 katı fiyat geçen yıla göre. Bir de bu yaz sezonunda sıkıntı şeyden oluşuyor. Biraz evvel bir mail okudum yine çiftçi kardeşim göndermiş. Sulama suyu bizim oralarda kuyulardan çıkar.
Evet.
Bu kuyuların önemli bölümü ruhsatsızdır. Ben bu konuda kanun teklifi de verdim. Bir kereye mahsus bir kuyu ruhsatlar için af getirilsin diye. O da getirilmedi. Burada damlama ve yağmurlama için kredi kullanılamıyor. Çünkü ruhsat olmadığından dolayı Ziraat Bankası bunu vermiyor. Öyle olunca vahşi sulama yapılıyor. Vahşi sulamada hem toprağın özelliği bozuluyor hem de daha çok süt kullanılıyor. Bunun Bunun için de elektrik harcanıyor. Elektrik faturaları da kabarınca çiftçinin ödeme güçlüğü ortaya çıkıyor. Bunun üzerine özel sektör olduğu için elektrik şirketi diyor ki ben senin hasatını bekleyemem. Ya borcunu öde ya da elektriğini keserim. Elektrik kesilince tarladaki alandaki ürün susuz kalınca kuruyor. Evet. Ya da zarar görüyor. Yani çiftçi onu üretecek, yetiştirecek, satacak, parasını ödeyecek. Ama ona izin vermeden bazı yerlerde elektrik borcundan dolayı su kesildiği, elektrik kesildiği zaman tarladaki ürün de yanıyor. Bu aslında milli servet. Yani olaya şöyle bakmak lazım. Ahmet'in, Mehmet'in tarlası ya da onun ürünü değil. Bu bir ülkenin, bütünümüzün, hepimizin gıda anlamında temin edilen bir değerinin sorun yaşadığı olay diye görmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet.
Orada bilinenlere karşı önlem alınmadığı için sorunlar artıyor. Yani hububatta, bakliyatta, soyada, mısırda, pamukta, yemde, gübrede ciddi anlamda ithalat yapıyoruz. Bazen Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor işte biz dahilleşme rejimi kapsamında yurt dışından buğday getiriyoruz, onu burada işiyoruz, sonra un ve makarna yapıp yurt dışına gönderiyoruz. Söylerken kulağa hoş geliyor. Bakın diyorlar işte Türkiye ihracat yapıyor. Ama yurt dışından bu yıl 6700 liradan ton alınan buğdayı sanayiciye 4500 liradan veriyorlar. Sanayiciye subanse ediyorlar. Sonra gümrük vergisi %43'tü buğdayın, onu kaldırıyorlar. İki türlü kamu zarar ediyor. Ve bu yolla ihracat yapılması sürdürülebilir oluyor. Oysa bunu bizim kendi çiftçimizin üretmesi, buğdayını yetiştirmesi gerekir. Şeyde bakıyorsunuz, Devlet Planlama Teşkilatı'nın 1980 verisinde 28 milyon hektar tarım arazisi görülen ülkede ne yazık ki şu anda 23 milyon 100 bin hektar Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi'nin geçtiğimiz bütçede dağıttığı kitapta.
Yani çiftçi topraktan uzaklaşıyor. Bir de o dahilde işleme rejiminde özellikle buğdayda biraz karışıktır o iş. O ihracat, un ihracatında dünya birincisiyiz falan da biraz... Ben biraz
dediğim gibi gümrük vergisini kaldırırsanız
eğer alıp iç piyasaya liraya, iç piyasaya sürerseniz bunu da Suriye yani, gibi Irak gibi karşı tarafın kontrolleri olmayan yerlere ihraç edilmiş gibi hayali gösterirseniz büyük karlar da elde ediliyor. Yani. Umarız yapılmıyordur ama geçmişte örnekleri
ama
çoktur.
Şöyle Türkiye yani 20 milyon ton Türkiye'nin normalde ortalama son yıllardaki buğday üretimi ama geçen yıl kuraklıktan dolayı 17 milyon 800 bin tona düşmüştü. Bu yıl TÜİK'i o birinci tahminini yaptı yine bitkisel üretimde Mayıs ayında 19,5 milyon ton diyor. Şimdi Türkiye'nin nüfusu artıyor. Üretim hemen hemen aynı sürüyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 10 milyona yakında mülteci, göçe gelen var. Turizm amaçlı bölgeye gelen turistleri de dikkate alırsak Türkiye'nin dolaylı olarak görünen rakamların üstünde bir açığı oluşuyor. 1,5 milyon tondu hasat başlayıncaya kadar yurt dışından bu yıl ithal buğday. Dün haberlerde iki geminin buğday Türkiye'ye getireceği Ukrayna'dan belirtiliyordu. Buğdaydaki bir de şöyle de bir durum var. Türkiye'de sağlıklı veriye erişmek de çok zorlaştı.
Evet.
Şimdi TÜİK'in verisi ayrı. Bakanlık bazen veriyor bazen vermiyor. Basit bir örnek size söyleyeyim. Ben gübreyle ilgili soru önergesi vermiştim. Gübrede %342 bir yılda fiyat artışı olduğunu bana bakanlık yazılı olarak bildirdi. Yani bir yıldır gübrede %342'lik bir artış var dedi. Ama TÜİK'e bakıyorsun %152 gübrede artış var diyor. Şimdi bu verilerde kime nasıl inanacaksın?
Valla sonra, TÜZO bunun açıklamasında da daha yüksek gözüküyor. Yani TÜİK'ten daha
%242 falan görünüyor.
Evet.
Yanılmıyorsun. Şimdi mesela soru önergesi veriyoruz. Türkiye nohut ithal ediyor mu diyoruz. Bakanlık diyor ki nohut ithal etmiyoruz diyor 2019'du. Sonra TÜİK'e bakıyoruz 93 bin ton nohut ithal edilmiş. Burada da verilerde de
sorun
ben
var.
Genelde veriyi kullanırken bakanlıktan almadığım bir veriyi çok kolay kolay kullanmam. Çünkü onların verisini soru önergesine verdiği yanıtlar üzerinden kamuoyuna bilgi paylaşımı bulunuyor. Orada bir sıkıntı var. Yani verilerde de bir ciddi anlamda kargaşa var. Bunlar da sorun yaratıyor. Yani tarımda planlama olmazsa, öngörü olmazsa.
Oraya geleceğiz efendim. Ne yapılması gerektiği konusuna geleceğiz. Sizin bölgeniz patates ve soğan Niğde bölgesi. Çok temel soğan ürünlerinden birisi, ikisi. Ve bu patates ve soğanda genellikle sorun yaşanıyor. Bu sene nasıl durum?
Şimdi önce sorunu genel olarak bir değerlendirelim. 1999 yılında Türkiye'nin 6 milyon ton patates üretimi var. Bugün yine TÜİK'in birinci tahminine göre 5 milyon 100 bin ton. Yani nüfusumuz yaklaşık 20 milyon artmış, patates üretimimiz gerilemiş. Niğde'de ise bundan 3 yıl önceki patatesin depoda çürümesi üzerine çiftçi ekimi azalttı. Geçtiğimiz yıl Niğde birinciliği Konya'ya devretti. Çünkü 300 bin tona yakın Niğde'de patates üretiminde azalma var. Böyle olunca patates üretimi azalınca bu yıl turizm amaçlı yerlerde faaliyetlerinde daha öne çıkınca oralarda da patates tüketim biliyorsunuz kızartmasına, salatasına, açık büfenin yarısı patatesten yapılır neredeyse. Talep artıyor. Şimdi yazlık patates çıktı Adana'nın, Ödemiş'in, Hatay'ın. Ama oralarda don nedeniyle %3'lük bir ürün kaybı oluştu. İkinci dikim yapılanlar oldu. Niğde'de şu anda yazlık patates hasatı devam ediyor. Ama esas patates, yani depolanabilen patatesin çıkacağı süreç Ekim ayı. Ekim ayında patates hasat edilmeye başlayacak. Şimdi bu patates de soğan da dondurulmuş ve işlenmiş gıdaya döndürülebileceği halde nedense bunlara yönelik tesis yapılmadığı için katma değerli ürünün oluşumu sağlanmadığı için soğan gibi patates gibi yurt dışına 3-4 kat fiyatla satabileceğimiz ürünleri çürütüyoruz. Tarlada kalıyor. Geçen yıl da soğan Şerif Bostel'de, Amasya'da ben gittim hep yerinde gördüm. Tarlada kaldı büyük bölümü. Evet. Onun için bu yıl patatesteki düşen rekorte doğal olarak girdi maliyetlerindeki artışa tarladaki maliyetini yukarı çekti. Evet. Tarlada yukarı çekilen maliyet nakliye ile birlikte kentlere gittiğinde patatesi sanki daha pahalı bir ürünmüş gibi gösterdi. Özünde çiftçi buradan gene para kazanmıyor. Yani önümüzdeki dönem ekim yapacağı için yapacağı girdileri, tohumunu, ilacını, gübresini, sulaması, elektrik faturasını, mazotunu, kendi emeğini, işçiliğini, çapalamasını, bakımını katarsa halihazırda çiftçinin bu işten para kazandığı söylenemez. Ama geçtiğimiz döneme göre en azından ürününü yazlık patatesin dönemi içinde satabildi. Tüccar eliyle bu iş oluyor biliyorsunuz. Orada bildikler vasıtasıyla kooperatifleşme gibi bir oluşum da olmadığı için oradan sıkıntı da bir dönem dönem doğuyor. Olması gereken kooperatiflerin bildiklerinin yapılanmasıyla birlikte patates, soğan gibi ürünlerin dondurulmuş ve işlenmiş gıdaya çevrilip katma değerli ürün olarak da depoda kaldığı zaman değerlendirilebilmesi lazım.
Yani sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Biz bu senede öyle ucuza patates ve soğan yiyemeyeceğiz galiba. Doğru mu?
Üretim düştüğü için arz talep dengesine göre bu iş değişir. Tabii burada çiftçinin kaygısı da biraz yerde söyledikler için belirteyim. Ya ithal patates gelirse diyorlar ama ben dedim ki yurt dışından da bu fiyatlara patates artık gelmez. Çünkü bir ara biliyorsunuz
döviz çok yükseldi. Evet, Mısır'dan gelmişti.
Patates getirdiler. Yani onu bile yaptılar. Yani patates dahi ithal ettiler. Fiyat düşüreceğiz diye. Oysa bunların yöntemi basit. Yani tarım biliyorsunuz her yıl yenilenen bir işe bahçe bitkileri, bahçe ürünleri dışında tarla ürünlerinde sonbahar geliyor. Eğer siz çiftçiye doğru destek sağlarsanız hububatını eker, arpasını, buğdayını, çavdarını, onların ekimini sağlar. Bir yıl sonrası açığınızı kısmen kapatabilirsiniz. Önemli olan sizin bu konudaki bakışınız. Şimdi biliyorsunuz dünyada 780 milyon ton buğday yetişiyor ve bunun 780 milyonu da tüketiliyor. Ama 200 milyon tonu dünyada dolaşımda. Yani ülkeler arası ithalat ihracat olgusunda 200 milyon ton buğday döngüsü var ve bunun da 60 milyon tonun üzerindeki Ukrayna ile Rusya'dan yapılıyor.
Evet.
Şimdi oradaki yaşanan süreçte buğday çıkmayınca açığı olan ülkeler buğday için açık kapatma derdine düştüler. Öyle olunca dünya piyasaları ciddi anlamda yükseldi. Hani ithalat evet. için param var gidip ithalat yaparım anlayışı ne yazık ki paran olsa da gidip ürün alamaz noktaya geldi. Son dönemde Türkiye'nin de girişimiyle bu koridorun açılması ismi olarak sorunu öteledi. Ama ortadan kaldırmadı. Çünkü artan nüfus, yaşanan dünyadaki sorunlar, işte kuraklık.
Bir de stoklama var. Herkes temkinli davranıyor.
İşte pandemi gibi, kuraklık gibi olasılıkları evet. da dikkate alıp küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle herkes stoklarını sıkı tutmaya çalışıyor. Hindistan evet. dahi dünyanın en önemli buğday üretici ülkelerinden biri o da stok yapmak durumunda kalıyor.
Evet.
Öyle olunca da sorunlar, sıkıntılar her süreçte kendi kendine yetmeyen ülke için önemli ölçüde oluşuyor. Yani evet. bunu oluşturmamak için de planlama yapmak lazım. Evet.
Şimdi biz büyük şehirlerde oturan vatandaşlar hep bekliyorduk ki yaz aylarında işte yaş meyve sebzeler falan fiyatları ucuzlar diye düşünüyorduk.
Evet.
Fakat buraya gelirken de bir markete gittim, şöyle fiyatlara bir baktım. Pek öyle ucuzlamış gözükmüyor. Hatta ben de Antalyalıyım. Oradaki sera üreticileri bizimkiler daha çok. Onlarla da konuşuyorum. Dediler ki, Adana'dakilerle konuştum, karpuzcularla konuştum. Dediler ki, yani biz bedava versek burada şeye, aracılara... Büyük şehirde gene yüksek fiyatla yiyeceksiniz. Çünkü dediler evet. eskiden mesela maliyet içerisinde nakliye çok küçük bir orandı. Oysa evet. şimdi ciddi bir oran diyorlar. Evet. Ne dersiniz bu şeye, bu
doğru.
mazot fiyatları?
Bir kere pazarcılara gittiğiniz zaman pazarcı esnafı isyan ediyor. Mesela bizde de Adana'dan geliyor diye. Diyorlar ki geçen yıl 1 liraya işte ürüne binen yük bu yıl 6 lira biniyor. Yani oradan maydanozu ben buraya getirdiğim zaman zaten bunun nakliyesinin fiyatına satsam yine para kazanıyorum diyorlar. O da nakliye olayı çok önemli biçimde arttı. Hani Antalya'dan İstanbul'a, Ankara'ya ürün getiremeyen mevcut iktidar Sudan'dan biliyorsunuz kalkıp aynı ürünleri üretip getirmeye projeledi ama onu da beceremedi. O da olmadı. 2014'ten evet. beri de onunla uğraştılar. Oradan işte ben sormuştum. Domates, patlıcan, hıyar, biber getireceklermiş. 3000 kilometre öteden konteynerle. Şimdi garip süreç şöyle gidiyor. Üretimin öncesi, üretim sırasında üretimin pazarlanma, tüccar eline geçişi, tüccardan sevkiyatı, sevkiyatta depolama ve pazarlanması hepsini iç içe değerlendirdiğimiz zaman tarımın bütününü sorunlu kılan birden çok aşamadaki yaşanan fiyatın artmasına neden olacak zincir. Bu zincirle ilgili de yalnız İsmet Bey siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. 10 yıldır iktidar bir sürü proje açıkladı. Örneğin 2012'de hal yasası çıktı. O zamanlar bakan Hayati Yazıcı'ydı. %25 ucuzluk geliyor dedi. Arkasından Gıda İstikrar Komitesi kuruldu. Fiyatlar düşüyor dendiler. Merkez Bankası sekreterisindeydi. O olmadı. Depoları bastılar. O olmadı. Marketlere ceza yazdılar. O olmadı. Fahiş fiyatla mücadele edeceğiz. Kim vurduk, kimlerle harekete geçiyoruz dediler. İşin özünü kaçırıyorlar. İşin özü dediğim gibi tohum toprağa düşmeden önceki girdi maliyetlerinden başlayıp arazi toplaştırmadan sulama suyuna bütünüyle önce üretim aşaması öncesine bakmak lazım.
Yani üretimi desteklemek lazım galiba değil mi? Asıl mesele o.
Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin tarlanız var, siz ekmiyorsunuz.
Niye?
Birine kireye veriyorsun. Birine kireye veriyorsun.
Evet.
Kireye verdiğiniz kişi bakanlığın açıkladığı desteklerden yararlanamıyor. Kiraya veren yararlanıyor.
Evet.
Ve bunu da söylüyorsunuz ya, diyorsunuz ki üretene verin. Adam İstanbul'a gitmiş, örnek olsun diye vereyim. Güneydoğu'da binlerce dönüm arazisi var. Bunları kiraya veriyor. Adam İstanbul'da otururken bir de bu kiraladığı yerlerle ilgili üretim ürünlerinin desteğini alıyor. ÇKS'ye kaydoluyor. Tarsim'e sigortayı yaptırıyor. Ve oradan kendisine ikinci bir avantaj yaratıyor ama üretimin içinde değil. Üretmiyor. Şimdi üretmeyene o desteği vereceğimize doğrudan üreten, tallayı işleyen kimse ona vermek lazım. Onu evet. ayakta tutmak lazım. O zaman kiraladığı yerden para kazanamazsa bu kez ürün desenini değiştiriyor. Az önce karpuzu örnek verdiniz. Şimdi karpuz Niğde'de bayağı gelişti. Önemli miktarda ekiliyor. Özellikle Çukurovalılar geldiler Niğde'nin bazı arazilerine. Onlar Urfa, Mardin, onlar da aldılar. Karpuz tallada kalmış. Beni arıyorlar hafta sonu. Gideceğim onları da ziyarete. Şimdi karpuzun dilimini İstanbul'da 20 liradan Ankara'da ben ayrılmadan son gittiğimde dahi bir markette dilimi 14 liraydı. Şimdi dilimi 14 lira olan ürün tallada. Bunu birilerinin görmesi lazım. Birilerinin buna müdahil olması lazım. Yani tarlada kalan ürünü alacak bir mekanizma geliştirip onu nakliyeyi de dikkate alıp hani bir dönemler yapılmıştı. Çünkü insanların içinde bulunduğu koşullar onu da gerektiriyor. Kentlere ulaşımını sağlayıp tüketim açısından bu fiyatları böyle dengelemek lazım. Ama öyle yapmıyorlar. Sürekli bir tehdit diliyle marketi evet. tehdit, üreticiyi tehdit. Hepsine mesela tarım kredi kooperatifinde indirim sağlanacağı söyleniyor. Ya 1000 tane olmadı herhalde. 1000 tane tarım kredi kooperatifinde indirim sağlayacağı.
Türkiye'nin sorunlarını çözmez yani oralar.
Yani çözmediği gibi yok. Bir gün uğrayın. Ankara'da bir
biliyorum ben oradan alışveriş de yapıyorum. Yani
şimdi, yani oradan aldığımı BİM'de isim kullandık ama reklama girmesin. Bir,
evet.
Daha düşük fiyatta rastladınca dedim herhalde burası da algıyla yürüyor. Çünkü açıldığı için söyleyeyim bir satırla dönemin Maliye Hazine Bakanı Berat Bey'e ben bir soru önergesi vermiştim. Dedim ki tarım kredi kooperatifleri çiftçiye faiz uyguluyor bir de kaynak bedeli diye ek bir faiz alıyor. Bana verdiği yanıt da aynen şöyleydi. Ziraat Bankası tarım kredi kooperatifine çiftçi kuruluşu olarak görmediğinde normal ticari müşteri olarak faiz uyguluyor. Doğal olarak o faizi de tarım kredi kooperatifi kredi verdiği çiftçiye yansıtıyor dedi. Yani %9, %24 olarak uygulanıyor. Çünkü evet, çiftçiyi evet. korumak için düşük bir kredi faizi oranı var. Bir de kaynak kullanım bedeli diye bu resmi belge olarak tarım kredi kooperatifinin bir ticari işletme olduğunu söyledi. Sonra biliyorsunuz bir dönem bu şeyleri kurdular. Şehirlerde tarım kredi kooperatifleri tanzim satış noktaları.
Evet.
Sayıştay raporuna bakın. Tarım kredi o dönem yanılmıyorsam yanlış olmasın çünkü notu almamıştım bu konuya girmeyiz belki diye. 400 milyon civarında bir zarar oluşmuş.
Evet.
Yani sonuçta vatandaşa ucuz ürün gitmiyor. Dolaylı olarak vatandaştan vergi yoluyla onun parasını geri alıyor. Çünkü o kurumun zararı sizden çıkıyor.
Tabii. Efendim konumuz daha çok birazcık hızlı gidecek olursak. Şimdi bizim bir yasamız var. Bu yasamıza göre %1 oranında çiftçiye destek veriyor. Üretim aşamasında desteklemek gerekiyor. Ancak bu hiç %1'e çıkmadı. Gayri safi milli hasılanın %1'i idi değil mi? Evet. Yanlış söylemiyorum.
Evet. Evet.
Bu yasal bir zorunluluk.
Tarım kanunun 21. maddesine evet. göre milli gelirin %1'i çiftçiye verilmesi gerektiğini yazar.
Evet, milli gelirin hiçbir zaman %1, %54 bilemediniz 60
daha
civarında veriliyor. Evet, daha da düştüğü dönemler var. Yani çiftçi düştü, alacaklı.
250 milyarın üzerinde çiftçinin alacağı evet. var.
Peki bu normal verilse, yasa uygulansa çiftçi üretim bölgesinde yani üretimi daha rahatlatmaz mı? Yani bu tarımın sorunları belli ölçüde daha çözülmez mi?
Bunu şöyle şöyle söyleyeyim. Tek başına bir düzenlemeyle birdenbire tüm sorunlar kalkmaz, rahatlatır. Mesela kredi faizlerinin silinmesi ya da mazotta ÖTV'nin KDV'nin kaldırılması gibi düzenlemeler çiftçinin can suyu olur. Bu milli gelirin çiftçiye verilmesi de çiftçinin üretim içinde desteklenmesine yol açar. Ama biraz önce söyledim ya, desteği tarlanın sahibine değil, tarlada üretim yapana vermek lazım.
Evet.
Şimdi birincisi milli gelirden %1'i vereceksiniz. İkincisi faiz borçlarını sileceksiniz. Üçüncüsü ÖTV'yi KDV'yi düşüreceksiniz. Dördüncüsü gübreyi fiyat artışlarına dikkat edip subvanse edeceksiniz. Yemde ve gübrede mutlak surette üreticinin kullanır hale gelmesini sağlayacaksınız. Çünkü yemde de fiyatlar çok aşırı yükseldi. Evet. Orada da sıkıntı var. Özellikle sanayi yemini çoğu hayvana veremiyorlar. Yani ahırlar küçük işletmelerde boşalmış durumda.
Hayvan sayısı azaldı mı?
Hayvan sayısı azaldı tabii. Çünkü gebe ve süt inekleri kesime gitti.
Ciddi ama manada, çok kötü değil mi bu? Yani çok, Türkiye açısından tabii, son derece kritik bir şey değil mi?
Bir inek 5 kez doğum yapar. Siz onu keserseniz 5 tane de aynı zamanda buzağının doğmasının önünü kesersiniz. Hayvan açını oluşturursunuz. Şimdi orada şunu söyleyeyim. Ben de görüntüleri de mevcuttur. Gönderdikleri için biliyorum. Doğum sırasında yani doğumuna 1 ay kalmış, 15 gün kalmış anne karnından canlı çıkan buzağların bende videoları var. Yani
kesime gitmiş.
Kesiliyor mezbanede.
Evet.
Karnından yavru canlı çıkıyor. Ama bir süre sonra ölüyor tabii annesi.
Vahim bir durum değil mi? Bu da vahşettir aslında bu biraz.
Biraz yani, ama bunu çiftçiyle konuşunca işte ben de öyle düşünüp aradım. Dedim ki nasıl oluyor bu? Nasıl vicdanınız kabul ediyor? 20 tane daha hayvanım var. 20'si de hamile yani doğum yapacak gebe. Onlara yem verebilmem ve onların doğumunu sağlayabilmem için bir tanesini feda edecektim. Yoksa onlar hem yavru yapamayacak hem o hayvanlarda bu hale düşecek dedi.
Yani şöyle yani, bir şey. Diğer 20'sini yaşatmak için bir kısmını kesiyor.
Yani bir tanesini kesip ona yem alıyor.
Evet. Ya çok yani bu gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir durum.
Şimdi alana gittiğiniz zaman gördüğünüz olaylar vahim. Bakın diyor ki bunu bana anlatan tabii besici arkadaşımız. Eskiden diyor mezbanelerde kan akardı, şimdi süt akıyor diyor. Çünkü süt ineğe kesime gidiyor ya. Onu bu kadar atasözü gibi yalın anlatıyor. Bu anlamda Türkiye'de çok sayıda hayvan kesime gitti. Kurban Bayramı'nda damızlı koyunların satışa getirildiğini gördüm ve videoyu da çekip paylaşmıştım. Yani
evet.
Orada da sorun büyük. Bir de tabii mera alanları falan ortadan kalktı. Yani 1970'lerde 21 milyon hektar neredeyse Türkiye'de şey vardı, mera alanı. Şimdi 12 milyon hektar falan düştü. Şimdi siz yayıma hayvanı götüremezseniz, onun yerine sürekli kapalı alanda beslerseniz, onu da sürekli yem vermek durumunda olduğunuz için fiyatlar da arttıkça o zaman o hayvana bakmak koşulları ortadan kalkıyor. Bakın Küsbe geçen yıl pancarı 420 liradan çiftçi şeker fabrikalarını sattı. Küsbesini 100 liradan aldı. Yani şeker pancarından şeker çıkar, melas çıkar, alkol çıkar, gübre şey, küsbe çıkar. Küsbesini 100 liradan aldı. Yonca 3500 lira şu an ton olarak bunlar tabii.
Evet.
Saman 1500-2000 lira. Nasıl yapacak bunları? Yani o kadar yem olayındaki fiyat artışı bir de 12,5 milyon ton yıllık Türkiye'ye yem ithal ediyor. Yani mısırdı, soyaydı, arpaydı, ayçek tohumu küspesiydi, pamuk tohumu küspesiydi. Bunları da ithal getiriyor. Şimdi
evet.
Bütün bunlar hayvancılık yapmanın zorlaştırılmasının bir nedeni %70 yem gider. Çünkü veterinerde, aşıydı, bakımda, ahırdı, 24 saat ilgiydi. Onlar katmıyor hayvancılık yapanlar. Yalnızca yemin karşısında duramıyorlar. Eskiden 1 litre süt sattığında 1,5 kilo yem alabiliyordu. Şimdi 1 litre süt sattığında 1 kilo yem alamıyor. Onun için de sürdürülebilirliği zorlaştıkça kesime gidiyor. Yani bunun ileriki aşaması nedir? İthal hayvan getirmektir. İthal et getirmektir. Orada da biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde getirilen etlerinde bir kısmı bozuk çıktı.
Evet.
Ne yediğimiz, ne içtiğimiz bilmez hale geldi bu noktada. Bütünüyle bu alanların bir anlamda ele alınır. Yalnızca kamuoyu oluşturmak, algı yaratmak, yokmuş göstermek için değil de bir gerçeği kabul edip çözümüne yönelmek lazım. Bir de İsmet Bey, burada biliyorsunuz Türkiye'ye biçen bir rol vardı. Yani Türkiye'ye dendi ki işte sen sanayide, turizmde geliş, bu tarımı sen pahalı yapıyorsun, girdi maliyetlerin yüksek, ithal ederiz. Ama gelinen süreç dünyadaki tüm ülkeler için tarımın ne kadar stratejik bir alan olduğunu ve kendi kendine yetebildiği ne kadar önemli olduğunu gösterdi.
2000 yıllarında Dünya Bankası projesiydi galiba, değil mi?
Tabii,
doğrudan
tabii.
Gelir desteği adı altında sen üretme, tabii. Benden ithal et sana, politikasıydı.
İthal et. İthal et. Çünkü sen sanayide siz anlatıyorsunuz, son 2 ay içindeydi herhalde. Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı'nın birisi dedi ya, tarımda dedi sağlanan 50 milyon dolar mı? Ne, sanayide sağlanan 270 milyon dolar dedi. Sanayiye bakın. Yani rakamlar yanlış tarafı edebilirim. Çünkü aklımda böyle veriler olarak kalmış. Orada diyor ki hani biz diyor sanayiye yoğunlaşalım. Tarımı bu kadarına konuşuyorsunuz diyor. İşte giydiren ve doyuran sektör olduğunun farkına varsa.
Pandemi herkese öğretti bu tarımın ne olduğunu. Gıda güvenliğinin.
Bir de şunu da söyleyelim. Tarım siyaset alanı da değil. Yani tarımın siyaseti de olmaz.
Hangi siyaset üstü ele almak lazım.
Tabii siyaset üstü ele almak lazım. Çünkü gıda erişilebilirliği önemli bir sorun. Şu an Türkiye'de gıdaya erişimde sorun yok gibi görünüyor. Ama alım gücü daralan vatandaş raftaki ürünü alamıyorsa orada da bir sıkıntı var. Yani evet. Ürün rafta var ama gidip paranla alamıyor. O da bir dolaylı açlık gibi bir şey.
Evet.
Çünkü
evet.
Et alamazsan, süt alamazsan, ondan mamul ürünleri alamazsan, o zaman o protein sağlayamazsan çocuğunun gelişimi ya da işte ailenin tüketimiyle oluşacak sağlıklı yapı sıkıntıya girer. Evet. Bütünüyle biz şunu söylüyoruz. Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle havası, suyu, güneşi, çiftçisi, üreteni, besicisiyle sorunları aşabilecek dolulukta insanların olduğu bir ülke. Ve bu ülkede GAP diye bir proje var. Bu proje bitirilmiş olsa Türkiye'nin önemli ölçüde sulama suyuyla birlikte yaklaşık 1,5 milyar hektar civarında bir alan ortaya çıkacak, sulu tarım alanı.
Evet.
KOP diye Konya Ova projesi var biliyorsunuz, içinde Niğde'nin de yer aldı. Bu projeyle sulama suyu sorunu çözülse verim çok artacak. Çünkü bir dönümde kuru tarımda 270 kilo verim alırsanız, ortalama TÜİK verisi bu. Sulu tarımda bu 800-850 kiloya kadar bazı bölgelerde çıkabiliyor.
Evet.
O zaman açığınız da kalmaz yani evet. Sulu tarımda.
Sayın Gürer.
Bütünü, buyurun.
Evet. Bir programın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Asas kritik bir soruyu sormak istiyorum.
Buyurun.
Şimdi gidiyorsunuz, köylerde sohbet ediyorsunuz. Görüntülerinizi izliyoruz. Televizyonlarda sık sık yayınlanıyor.
Evet.
Peki, yani bu çiftçi... anlattığınız manzara, yani düşün, ben irkildim yani, canlı kasaba verilen inekte canlı buzağı doğuyor ve ölüyor.
Evet,
yani
evet.
Gerçekten hem nasıl söyleyeyim, yani insan olaraktan bir canlıya yapılan muamele açısından irkiliyorsunuz, hem de buna mecbur kalan üretici anlamında irkiliyorsunuz. Burada Niğde'de yanılmıyorsam AK Parti'nin oy oranı yüksekti. Seçimlerde.
Evet, evet.
Gittiniz bu köylerde, manzara ne? Şimdi bu çiftçi ne düşünüyor? Yani AK Parti ile bağı ne ölçüde? Belli bir uzaklaşma var mı? Yoksa hala destek veriyorlar mı?
Şimdi tabii önemli ölçüde geçmişe göre bir değişim yaşanıyor. Ama şunun da altını çizmekte fayda var. Ben Aile ve Sosyal Yardım Bakanı'na sordum. Niye diye kaç haneye kömür indiriyorsunuz diye yazılı cevap verdi. 22 bin haneye indiriliyormuş. 3 kişi yaşamış olsa 60 bin kişi Niğde'de kömür yardımı alıyor.
Evet.
Yani hane olarak. Peki ya 65 yaş maaşı var biliyorsunuz.
Evet.
Onları da değerlendirdiğinizde Ve bir de o günün konjonktüründe örneğin emeklinin işte gelir seviyesi çok düştü, çok mağdurlar, intibak düzenlemesi dahil. Bunlara dokunuşlar yapılınca bunun sürdürülebileceğini varsayarak hala siyasi iktidara farklı bakan kesimler var. Evet. Ama bütün içinde değerlendirdiğimizde köyler ve tarım ya da işte diğer alanlarda bu kadar tepki göstererek karşı duruş hiçbir dönem olmadı. Evet. Yani bu dönem ben şunu samimiyetle söyleyeyim. Bana göre bu seçim sürecinde de yaşanarak görülecek. Bu belirlenen istatistik veriler var ya, bu anketler.
Evet.
Büyük ölçüde o anketlerin dışında bir sonuç ortaya çıkacak. Rakamsal verilere de bu yansıyacak. Çünkü dediğim gibi yan yana dört ahırın içinde hayvan yok. Ve ona gittiğimiz zaman size duygularını anlatıp evet. video çekimine izin veriyor. Benim evet. video çektiğim insanların %80'i bir dönemde bu 20 yıl içinde AKP'ye mutlaka oy vermiş insanlar.
Evet.
Ve onlar onu anlatırken videonun dışında da ben bir kısmını da yasal anlamda sıkıntı yaşamasınlar diye kamuoyuyla paylaşmıyorum. Ciddi bir tepki var.
Yani çiftçi burada iktidardan soğuyor tespiti yapabilir misiniz?
Küçük aile tipi işletmesi dediğimiz. Yani bu büyük kredi alan ya evet. da işte yandaş tabir edilen noktada olanların dışında hiç kimsenin mutlu olduğunu Türkiye'de söyleyecek biri çıkmaz.
Evet.
Ayrıca şunu da söyleyeyim. Hani büyük olup da ya da işte birlikti, odaydı, birebir de görüştüğünüzde Türkiye genelinde yeni belirteyim. Hiçbirinin bu gidişin iyi gidiş olduğunu ifade ettiğini söyleyemeyiz.
Evet.
Ben Erzurum'daydım işte bir hafta önce, Ilıca'daydım. Yeminle söylediler yani yeminle. Çünkü ben onlara kime oy vereceğiz? Çünkü evet. ben memleketimde sormuyorum ki gideyim Erzurum'da sorayım.
evet.
Ben seçmene hangi partiye oy vereceğim ya da bana oy ver demem. Yani değerlendirme senin. Beğeniyorsan, destek versen seni mahcup etmem derim. Orada bana girdim ziyaretine. Bir de bu basın vasıtasıyla, televizyon vasıtasıyla tanıdığımız oluşmuş. Yemin ediyorlar biz yıllarca şu partiye bu partiye oy verdik, bu kez kesinlikle vermeyeceğiz diye yeminle ifade ediyor. Yani biz sormuyoruz. Çünkü
evet.
sorarak bir şey öğrenmek yerine o kişinin tepkisi önemli olan. Eğer o kişi o tepkiyi vermiyor da siz ona o tepkiyi vermeye zorlatıyorsanız anlamıyor.
Evet, evet.
Yani adama şunu dese ki ya bak bu kadar sıkıntı çekiyorsun, acı çekiyorsun hala orada mısın? Bu bir doğru mantık değil. O
evet.
kendisini anlatması gerekiyor.
Peki şöyle bir şey var mı? Genelde çünkü benzer yerler Türkiye'nin birçok yerinden geliyor. Yani gazeteci olarak işte değişik Urfa'yla konuşuyoruz, Mardin'le konuşuyoruz, evet. Diyarbakır'la konuşuyoruz. Efendim Edirne ile konuşuyoruz, Antalya ile konuşuyoruz, Ege'deki illerle konuşuyoruz. Şu var mı? Mesela Cumhur İttifakı'ndan belli bir erime var. Bu zaten anketlere de yansıyor. Peki bu kesimler mesela örneğin ana muhalefet olarak size geliyor mu? Yoksa daha çok kararsız, yani bir yerde henüz şu anda kararsız pozisyondalar mı? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Orada şunu söyleyeyim, biliyorsunuz ana muhalefette yok artık. Biz ikinci partiyiz yeni meclis toplusunda.
Evet.
Yani birinci parti, ikinci parti diye tanımlar var.
Evet. Ha, biz eskiden olduğumuz için hep ana muhalefet diye değerlendiriyoruz.
Şimdi orada tabii birinci kısım söylerken Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben oy vereceğim diyen kesim ciddi anlamda var.
Mesela evet.
dediğim gibi Erzurum'u düşünün. Erzurum'a evet. CHP'nin 120 milletvekili ve genel başkanı gidiyor ve kentte bir tek olumsuz evet. tepki almadan dönüyor.
Evet.
Şimdi bu Erzurum'u ben eskiden de bilirim. Ben 2 yıl önce gittim. Bana müthiş sevgiler var sağ olsun. Onun
evet.
için de teşekkür ederim insanlara. O zaman gittiğimizde konuşmayanlar bugün konuşuyor. Yani 2 yılda dahi değişmiş. Bir de CHP'ye bakış mantığı düne göre tabii farklılaşmış da.
Evet.
Bu anlamda söylenen sözlerden öte büyük parti olarak bu işte yani oy oranı olarak büyük olmasıyla söylediklerini somutlaştırdığı için de bir beklenti var. Yani işte mazottaki ÖTV'nin kaldırılması, kademenin kaldırılması, faizlerin silinmesi, bir yıl önceden ürün desenin belirlenip çiftçi zarar ederse bu zararın karşılanacağının taahhüt edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda kırsal kesime giden kadının sigorta primlerinin ödeneceğinin açıklanması gibi desteklerin ciddi alan karşılığı var. Burada kararsıza da çok rastlamıyorsunuz. Ama şu oluyor. İkinci bir şahıs gelince o insanın ifadesi değişiyor.
Evet.
Yani konuyu başka yere çekiyor. O konuyu konuşmak istemiyor. Böyle durumlar mevcut. Bu özellikle kadınların tepkisinde çok değişim var. Benim bölgemde bizim gittiğimizde pazar yerinde bizimle çok sohbet etmek istemeyen...
Seçim sonucunu kadın mı belirleyecek size göre?
Kesinlikle. Bakın 5 yıl önce gittiğimde o pazarda o kadın beni gördü mü? Selam verdiğim zaman yanımdan geçip giden kadın bunlardan bizi kurtar diye şimdi beni bir yakama yapışıyor. Yani bu kadar fazla bir döngü var.
Evet.
Hem de burası küçük ilçe pazarlar. Yani oralarda çok böyle de tepki vermezlerdi. Ama veriyorlar. Çamarda, Altınistler gibi bizim özünde tarihsel süreci derin,
evet,
geniş ama göçler nedeniyle küçülen ilçelerimiz var.
Evet.
Hadi oralarda dahi pazarda kadının tepkisi yüksek. Çünkü evde yemeğe kadın yapıyor.
Evet.
Yemeğe yapan kadın çocuğuna istediğini alamamanın verdiği bir eziklik var. Bir portakal satan pazarcı bana dedi ki, abi dedi, getirdi kadın, kumbarayı açmış. Bozuk paralarla çocuk evde ağlıyor, portakal istiyor. Bu ne bacım dedim, bu da çocuğun kumbarasını açtık, başka paramız yok deyince parayı iade ettim. 2 kilo verip gönderdim,
evet,
demişti. Bu kadar acı gidince bu da şu da oluyor.
Toparlarsak Sayın Güler, çünkü süremizin sonuna geldik.
Tamam, yani gittiğinizde gördükleriniz sizi de aynı biçimde etkiliyor.
Evet.
İşte o gebeyken kesilen hayvan, sineyken kesen hayvan, tarlada,
evet,
buğday beklerken çıkan ot, mazotu alıp da traktöre koyamadığı,
evet,
için 50 dönüm yerine 30 dönüm ekmek zorunda kalan çiftçi, bütünüyle bu sorunların içinde yaşayarak hissediyorsunuz. Onun için de sizlerin de vasıtası işte kamuoyuyla paylaşıp çözüm üretirsiniz.
Evet.
Yani mevcut siyasi iktidar tarım olayına ciddi olarak bakmadığı sürece sıkıntılar rafta devam,
evet,
ediyor. Yani bu yalnız üretimde değil, raftaki fiyat artışta plansızlıktan, öngörüsüzlükten ve bu konuyu ciddi anlamda hala ele almamalarından kaynaklanıyor.
Çok teşekkürler Sayın Güler. Programımızın sonuna geldik.
Olsun.
Tekrar stüdyoda sizle görüşmek üzere.
Artık kış.
İyi akşamlar. Evet. Çok teşekkürler.
Üzere.
Evet sayın seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Şimdi bir müzikle veda ediyoruz. Salı günü buluşmak üzere.
Deha Mehmet emmi, böyle baca tüter mi? Deha Mehmet emmi, çoluk çocuk uyumaz. Aha Mehmet emmi, çoluk çocuk uyumaz. Aha Mehmet emmi, aç insanlar yatar mı? Deha Mehmet emmi, aç insanlar yatar mı? Deha Mehmet emmi. Sus tarla, aha Mehmet emmi. Bu tarla sus tarla, aha Mehmet emmi. Daha zorla ha zorla, deha Mehmet emmi. Daha zorla ha zorla, deha Mehmet emmi. İlçeye yolculuk var, aha Mehmet emmi. İlçeye yolculuk var, aha sigara, deha Mehmet emmi. Yap tütünü sigara, deha Mehmet emmi. çocuk arpa yiyor. Ah ah Mehmet emmi, beyler buna ne diyor? Deh ah Mehmet emmi, beyler buna ne diyor? Deh ah Mehmet emmi.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Başkent gündeminin nabzı bu programda atıyor. İç ve dış politikadaki gelişmeler, kulislere yansıyan özel bilgiler, gazeteci İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nda masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.